1. Samuel 16. bölümdeki temel konu Davut'un mesedilmesidir. Tanrı Saul'un yerine geçmesi için kral olarak Davut'u seçer ve onu kral olarak mesetmesi için Samuel'i Betlehem'e yollar. Saul Rab tarafından terk edildiğinden Davut Saul'un kötü ruhunu yatıştırmak için saraya arpını çalmaya getirilir. Bu 16. bölüm bizleri yeni bir noktaya getirmektedir. Davut'un Saul'e nasıl bir tezat oluşturduğunu göreceğiz. Davut Tanrı adamıdır ve Saul şeytanın adamıdır. 15. bölümde Tanrı'nın Saul'u reddedişini gördük. Tanrı Saul'un kendisine itaat edip etmeyeceğini görmek için sadece bir tek değil birkaç fırsat verdi. Saul Tanrı'ya karşı tamamen itaatsiz olduğunu ortaya koydu. Her şeyi iyiye götürebilirdi ama götürmedi. Tanrı'nın Saul'un krallığının sonuçlarını beklemesi gerekmiyordu. Ne olacağını zaten biliyordu ama bunları Saul'un de bilmesi gerekiyordu. Samuel'in bilmesi gerekiyordu çünkü Samuel Saul'u seviyordu. Halkın bilmesi gerekiyordu çünkü Saul'u halk seçmişti. Günümüzde sizler ve benim Tanrı'nın gerçek çocukları olup olmadığımızı bilmemiz gerekir. Bu nedenle sınanacağız. Tanrı'nın ruhunun yardımına ihtiyacımız var çünkü İbraniler 12. bölüm 6. ayette bize şöyle denmektedir. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Tanrı sevdiklerini sınar. Bu Saul'un zamanında da Tanrı'nın yöntemiydi. Şimdi de Tanrı'nın yöntemidir. Yakup 1. bölüm 12. ayette ne mutlu denemeye dayanan kişiye. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır diye yazar. Yine Amalekliler ve Agag neden böylesine şiddetle yok edildiler sorusu karşımıza çıkmaktadır. Amalek Esav'ın oğullarından birisiydi. Amalekliler İsrail oğulları vaat edilen diyara girmeye çalışırken onlarla savaşmışlardı. Tanrı nesilden nesile Amaleklilerle savaşacağını ve sonunda onları yargılayacağını söylemiştir. Amaleklilere değişmek için 500 yıl fırsat verilmişti. Tanrı'ya kesin bir biçimde sırtlarını döndükleri için Tanrı onları yargılamıştı. Şimdi Tanrı'nın Saul'un yerine kral olarak geçmesi için Davut peygamberi seçtiğini görüyoruz. Tanrı Samuel'i Davut'u kral olarak mesetmesi için Betlehem'e gönderiyor. Davut Tanrı'nın seçimiydi. Tanrı Davut yüzünden de sıkıntı çekti. Tanrı her birimizin yüzünden de sıkıntı çekiyor. Öyle değil mi kardeşim? 1. Samuel 16. bölüm 1. ayet şöyle der. Rab Samuel'e ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin dedi. Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Betlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. İnanın bana Samuel Saul'dan yanaydı. Samuel onu seviyordu ve Tanrı'nın onu bir kenara bırakmasından hoşnut değildi. Saul'e iltimaton verip onun krallığının bitmesini söylemek Samuel'i üzmüştü. Samuel'in üzüntüsü olayı daha da etkileyici yapmaktadır. 1. Samuel 16. bölüm 2 ve 3. ayetlerde ise Samuel nasıl gidebilirim? Saul bunu duyarsa beni öldürür dedi. Rab şöyle yanıtladı. Yanına bir düve al ve Rab'be kurban sunmak için geldim de. İşay'ı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildireceğim. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak mesedeceksin. Samuel İşay'a gitmeye korkuyor çünkü Saul muhalefete katlanacak durumda değildir. Samuel çaresiz ancak öyküyü okudukça seçimi yapanın Tanrı olduğunu görüyoruz. Tanrı Samuel'e tam olarak ne yapması gerektiğini söylüyor ama ona önceden hiçbir bilgi vermiyor. Bu bilgisizliği kendisini koruyacaktır. Bunun üzerine Samuel Betlehem'e ve İşay'ın evine gidiyor. İşay ve oğullarının kurban törenine gelmelerini istiyor. 1. Samuel 16. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise İşay ile oğulları gelince Samuel Eliav'ı gördü ve gerçekten Rabbin önünde duran bu adam onun mesettiği kişidir diye düşündü. Ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma dedi. Ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar diye yazıyor. Bu parça boyunca bizlere çok iyi ruhsal ilkeler verilmiştir. 15. bölümde Samuel Saul'a 22. ayette Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek, kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir demişti. Sizler ve ben Rab İsa Mesih'in çocukları olup olmadığımızı ona olan sevgimizle gösteririz. Önemli olan bir tanıklık verirken söylemiş olduğumuz sözler değil ona itaat edip etmediğimizdir. İman yaşamı gerçek bir yaşamdır. Başkalarına gösteriş için oynadığımız bir oyun değildir. Dostum, Tanrı bize baktığında bize içten bakar. Tanrı bir iç direktördür. Her zaman içi kontrol eder. Samuel bu yapılı, yakışıklı delikanlıya bakıyor ve İsrail'in bir sonraki kralı olması için Tanrı'nın seçiminin bu kişi olduğunu düşünüyor. Ama Tanrı Samuel'e onun dış görünüşüne bakmanı istemiyorum. İnsanları dış görünüşlerine göre yargılama diyor. Bu sefer bırak adamı ben seçeyim. Kralı ben seçeceğim diyor. Tanrı yüreği görür ve bundan ötürü de ona şükürler olsun. Tanrı kimseyi asla bu tür şeyleri temel alarak yargılamaz. Tanrı Samuel'e dış görünüşe önem vermemesini söylemektedir. Tanrı yüreğe bakacaktır. Bunun üzerine İşay'ın oğulları teker teker Samuel'in önünden geçiyorlar. Samuel neden geldiğini İşay'a söylemiş ve İşay da oğullarının 7'sini Samuel'in önünden geçirmişti. 1. Samuel 16. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise böylece İşay 7 oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunlardan hiçbirini seçmedi dedi. Sonra İşay'a, oğullarının hepsi bunlar mı diye sordu. İşay, bir de en küçüğü var dedi. Sürüyü güdüyor. Samuel, birini gönder de onu getirsin dedi. O, buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. Davut'un babası bile onu diğer 7 ağabeyinin yerine seçmezdi. İlk olarak Davut daha çocuktu. 16 yaşlarında, hatta belki de daha genç olduğuna inanılmaktadır. Bir çobandı. Koyunlarla birlikte kırlardaydı. Fazla bir şey bilmiyordu. İşay'ın onu ağabeylerinin yerine kral seçmeyeceği kesindi. Hatta onu tamamen görmezlikten gelmişti. Diğer oğullarından birinin seçilebileceğinden öylesine emindi ki Davut'u kurban törenine bile davet etmemişti. Samuel Davut'un koyunları güttüğünü duyunca bu önemli bir iş. Misyonumu yerine getirmeden oturup yemek bile yemeyeceğim dedi. İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel'e kalk onu mesed. Seçtiğim kişi odur dedi diye yazıyor 1. Samuel 16. bölüm 12. ayette. Davut kızıl saçlıydı ve huyu da saçı gibiydi. Yani hızlı öfkelenirdi. Kızıl saçlı olmasına karşın yakışıklıydı. Güzel bir yüzü vardı. Tanrı güzel olanı küçümsemez. Tanrı güzelliği kullanabilir. O güzelliğin yaradanıdır. Yeryüzünde yaşayan kimse her ülkedeki birçok güzel yeri görmezlikten gelemez. Dünyanın neresinde olursa olsun güneşin batışı çok güzel bir manzaradır. Güzelliği yaratmak Tanrı'nın işidir. Gerçek iman yaşamı yaşamayan, sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümeyen, dünyanın değerli ve güzel olan her şeyi ele geçirmesine içerliyorum. Neden günümüzde güzellik ve yetenek Tanrı'ya adanmıyor? Neyse Davut yakışıklı bir gençti ama Tanrı onu yakışıklı olduğu için seçmemişti. Tanrı onun kalbini biliyordu. Davut Tanrı'nın seçimiydi. Tanrı Davut hakkında sizlerin ve benim bilmediklerimizi de biliyor. Davut'un başarısızlığa uğradığı halde bütün bunların altında hiç sarsılmayan bir imanı vardı. Davut Tanrı'yı seviyor ve ona güveniyordu. Tanrı'yla yaşamak istiyordu. Tanrı onu cezalandırmıştı ama o bundan ötürü şikayet etmedi. Tanrı'yla olan o paylaştığı istiyordu. Ve Tanrı onu sevdi. Davut, Tanrı'nın yüreğine göre bir adamdı. 1. Samuel 16. bölüm 13. ayette Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu mesetti. O günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü diye yazar. Samuel Davut'u kral olarak mesetti ve Rabbin ruhu Davut'un üzerine geldi. Bu sırada Rabbin ruhu Saul'u terk etti. 1. Samuel 16. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında ise bu sıralarda Rabbin ruhu Saul'den ayrılmıştı. Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu. Hizmetkarları Saul'e bak Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor dediler. Efendimiz biz hizmetkarlarına buyruk ver iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince o lir çalar sen de rahatlarsın. Ben Saul'ün tamamen şeytanın denetimi altında olduğuna inanıyorum. Hizmetkarları kendisinde bir akıl hastalığı, ruhsal bir hastalık olduğunu görmüşlerdi. Müziğin vahşi hayvanları ehlileştirme gücü olduğu söylenmiştir. Saul'ün hizmetkarları en iyi müzisyeni bulmak için bir yarışma yapılmasını önerdiler. Davut aynı zamanda iyi bir müzisyendi. 1. Samuel 16. bölüm 17 ila 23. ayetler arasında ise Saul hizmetkarlarına iyi lir çalan birini bulup bana getirin diye buyurdu. Hizmetkarlarından biri Beytlehemli İşay'ın oğullarından birini gördüm dedi. İyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır. Akıllıca konuşur, yakışıklıdır, Rab de onunladır. Bunun üzerine Saul, İşay'a ulaklar göndererek sürüyü güden oğlun Davut'u bana gönder dedi. İşay, ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğla kalıp oğlu Davut'la birlikte Saul'a gönderdi. Davut, Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul, Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşımak görevini verdi. Saul, İşay'a şu haberi gönderdi. İzin ver de Davut hizmetinde kalsın. Ondan hoşnudum. O günden sonra Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse Davut liri alır çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı diye yazıyor. Davut birçok bakımdan olağanüstü bir insandı. Davut saraya getirildi. Tanrı birisini belirli bir konuma ya da göreve çağırdığında onun yüreğine bakar. Saul şimdi Tanrı tarafından terk edilmiştir ve Davut lirini çalması için saraya getirilmiştir. Durum daha bilinmediği halde İsrail'in yeni bir kralı vardır. 1. Samuel 17. bölümde Davut'un eğitildiğini görmekteyiz. 17. bölüm büyük bir olasılıkla kutsal kitabın en iyi bilinen bölümüdür. Davut'la Goliat hakkındaki bu muhteşem olay insansal cesaretten daha çoğunu göstermektedir bizlere. Davut'un çocukken bile Tanrı'yı nasıl sevdiğini bu bölüm ortaya koyar. Bu dev adamla savaşmaya halkı utandığı için değil, Goliat diri Tanrı'nın ordularına meydan okuduğu için gönüllü oldu. Bu büyük düşmanla karşı karşıya geldiğinde Tanrı'ya olan imanına burada Davut tanıklık etmektedir. Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi. Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum diyor. 17. bölümde Davut. 1. Samuel 17. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler, Yahuda'nın Soko kentinde toplandılar. Soko ile Azeka kenti arasındaki Efes Dammim'de ordugah kurdular. Saul ile İsrailliler de toplandılar. Ela Vadisi'nde ordugah kurup Filistlilere karşı savaş düzeni aldılar. İsrailliler sürekli düşmanı Filistlilerle işte yine savaş halindedir. 1. Samuel 17. bölüm 3. ayette ise Filistliler tepenin bir yanında, İsrailliler de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında vadi vardı diye yazıyor. Evet, iki ordu yerlerini aldılar. Savaşa girmeye hazırdılar ve savaşmak istemiyorlardı. İsrail'in şimdiki durumuna çok benziyor bu. İsrail Süveyş kanalının bir yakasında, Mısır da öbür yakasındadır. Burada da Filistliler bir dağda, İsrail de öbür dağda ve arada bir vadi var. Ve saldıranlar Filistlilerdir. 1. Samuel 17. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Filist ordugahından Gatlı Goliat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın bir karıştı. Başına tunç miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı 5000 şekeldi diyor. 6 arşın yaklaşık 3 metre olduğuna göre Goliat epey uzun boylu bir adamdı. Yani iri yarıydı. İstediği her basketbol takımında oynayabilecek bir kişiydi. Bu askerlerin savaşın geleceğini Goliat ve bir İsrailli'ye bırakmak istedikleri kesindi. 1. Samuel 17. bölüm 7 ve 8. ayetlerde mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağın demir başının ağırlığı 600 şekeldi. Goliat'ın önü sıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu. Goliat durup İsrail ordusuna neden savaş düzeni aldınız diye haykırdı. Ben Filistliyim. Sizse Saul'un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin diye yazıyor. Goliat her gün kendisiyle savaşacak bir adam yollamaları için İsraillere meydan okuyordu. Ama 40 gün geçmiş ve kimse bu teklifi kabul etmemişti. Davut sahneye çıkıyor çünkü orduda hizmet eden ağabeylerine yemek getirmişti. Davut kimsenin teklifi kabul etmemesinden rahatsız oluyor. Ağabeyleri onu eve yollamaya çalışıyorlar ama Davut gitmiyor. Saul, Davut'un Goliat'la savaşmak istediğini duyunca ona zırhını giydirmeye çalıştı. Ancak Davut genç bir çocuktu. Bunlarla savaşamam çünkü bunlara alışık değilim. Alışık olduğum şeylerle savaşmak isterim dedi. Burada bizler için büyük bir ders vardır. Olmadığımız bir şey olmaya ya da gerçekten çağrılmamış olduğumuz bir şeyi yapmaya çalışmamalıyız. Dostum, eğer Tanrı sizi sapan kullanmaya çağırmışsa o zaman kılıç kullanmaya çalışmayın. Tanrı sizi konuşmak için çağırdıysa o zaman konuşun. Tanrı sizi başka bir şey yapmaya çağırdıysa o zaman onu yapın. Tanrı sizi öğretmen olarak çağırdıysa öğretmenlik yapın. İlahi söylemeye çağırdıysa o zaman ilahi söyleyin. Ama Tanrı sizi öğretmeye çağırmadıysa o zaman sizden rica ederim öğretmeyi bırakın. fazlasıyla çok sayıda insan sapan kullanmaları gerekirken, çünkü kendileri sapan kullanmaya elverişlidir, kılıç kullanmaya çalışmaktadırlar. Her iş Tanrı gözünde önemlidir. Öğretmen ne kadar değerliyse topluluk içinde sandalye ve masaları toplamak ya da sıraya koymak da o kadar önemlidir. İlahi söylemek ne kadar önemliyse temizlik yapmak da o kadar değerli ve önemlidir. Kısacası Tanrı önünde her iş önemli ve değerlidir. Herkes kendi sorumluluğu ve yeteneği doğrultusunda işini yapmalıdır. 1. Samuel 17. bölüm 40. ayette değneğini alıp dereden 5 çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Golyat'a doğru ilerledi diye yazıyor. Bazı insanlar Davut'un 5 çakıl taşı seçme nedeninin eğer ilk atışta vuramazsa diğerlerinden birini ya da hepsini kullanabileceğini düşünmesi olduğunu söylerler. Dostum, Davut'un vuramamak gibi bir niyeti yoktu. O zaman neden 5 taş seçmişti? Bunun nedeni 2. Samuel 21. bölüm 22. ayette bulunmaktadır. Bunların dördü de Gat'taki Rafa soyundandı. Davut'la adamları tarafından öldürüldüler diye yazar. Golyat'ın 4 oğlu vardı ve Davut babalarını öldürdüğünde ortaya çıkacaklarından emindi. Davut bu yüzden 5 tane taş seçmişti. İhtiyacı olan sayı işte tam olarak bu kadardı. 1. Samuel 17. bölüm 45 ila 47. ayetlerde Davut, "Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun." diye karşılık verdi. "Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek." diyor. Hikayenin geri kalan kısmını biliyorsunuz. Tanrı Davut'a zaferi verdi ve Davut Golyat'ı öldürdü. Savaş Rabbindi ve bu dev adam Davut'un ellerine teslim edildi. Bu bölümde birçok ruhsal ders vardır. Örneğin dev dünya sistemini temsil ederken Saul bence şeytanı temsil eder ve Davut Rab İsa Mesih'e iman eden birini bizler için temsil eder. 1. Yuhanna 2. bölüm 15. ayette dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Bizler dünyadayız ama dünyadan değiliz. Davut'la Şimşon arasında büyük bir fark vardır. Şimşon Filistlilere arkadaşları gibi davranmıştı. Hatta onlardan biriyle evlenmişti. Davut Golyat'a bir düşmana davrandığı gibi davranmıştı. Tüm programları ve eğlenceleri içeren dünya sistemi günümüz inanlısının düşmanıdır. Çünkü bu sistemin içerisinde gerçek anlamda sevgi, barış ve doğruluk yoktur. İlginç olan Davut'un imanının onun gibi devle karşılaşıp onu yenmesine yardım edişiydi. 1. Yuhanna 5. bölüm 4. ayette "Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır." diye okumaktayız İncil'de. Bu Yeşu'nun Eriha'da öğrendiği dersin aynısıydı. Yeşu savaşın Rab'be ait olduğunu görmüştü. Davut ayrıca savaşmak için bu dünyanın silahlarını kullanmayacağını da öğrenmişti. Kendi silahlarını Tanrı'nın kendisine öğretmiş olduğu kendi yöntemlerini kullanmalıydı. Günümüz inanları dünya sisteminin ancak Tanrı'ya olan imanı ve güveniyle yenilebileceğini ne yazık ki anlamamaktadırlar. Şimdi geldiğimiz noktada ise Davut ile Yonatan'ın antlaşma yaptığını görmekteyiz. 1. Samuel 18. bölüm 1. ayette Saul ile Davut'un konuşması sona erdiğinde Saul oğlu Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi diye yazıyor. Davut Saul ile konuşuyordu. Saul savaştan sonra Davut'u çağırmıştı çünkü bu davranışından ötürü onu onurlandırmak istiyordu. Sanırım Saul daha sonra olup bitenlerin ışığında onu fazla onurlandırdığını düşünecektir. Saul'un oğlu Yonatan orada durup Davut'la babasının konuştuklarını dinlerken Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Bu iki adamın ilişkisi gerçekten harikadır. Bizler sık sık bir erkeğin bir kadına olan sevgisinden söz etmekteyiz. Evet, bu harika bir şeydir ama iki erkeğin birbirini derin bir arkadaş ve dost sevgisiyle sevmesi de çok güzel ve önemlidir. Birbirlerinde kendilerinin bir aynasını görürler ve birbirlerine bağlanırlar. İki genç erkek arkadaş olabilirler. Birlikte spor yapıp eğlenebilirler. Birlikte çalışırlar ve sosyal bir hayatları olabilir. Yonatan gördüğümüz gibi olağanüstü bir adamdı. Cesareti ve Tanrı'ya olan güveninden ötürü Davut'u seviyordu. 1. Samuel 18. bölüm 2. ayette o günden sonra Saul Davut'u yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi diye yazıyor. Davut artık halkın tanıdığı biri haline gelmiştir ve hayatının sonuna dek de böyle biri olacaktır. 1. Samuel 18. bölüm 3. ayette Yonatan Davut'a beslediği derin sevgiden ötürü onunla bir dostluk antlaşması yaptı diyor. Bu iki adamın birbiriyle yaptığı antlaşma birlikte olmalarıydı. Bu iki adamın arkadaşlığı gibi başka bir arkadaşlık bulmak zordur. Bunun gibi bir şey zor bulunmaktadır. 1. Samuel 18. bölüm 4. ayette üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağı ile birlikte Davut'a verdi diye yazıyor. Davut bir köylü çocuğuydu ve halkın önünde yeni hayatına uygun giysileri yoktu. Yonatan giysilerini Davut'la paylaştı. Bu oldukça cömert bir davranıştır. 1. Samuel 18. bölüm 5. ayette ise Davut, Saul'un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir rütbe verdi. Bu olay bütün halkı Saul'un görevlilerini bile hoşnut etti diye yazıyor. Davut da o sözünü çok duyduğumuz karizmadan bulunmaktaydı. Bu onun halk tarafından kabul edilmesini sağlamıştı. Davut gerçekten de büyük bir adamdı. Tanrı onun yüreğine bakmıştı. İnsanlar ise dış görünüşe bakarlar ve Davut hem içten hem de dıştan iyi görünmekteydi. Tabii ki daha sonra göreceğimiz gibi Davut günahsız değildi. Ama Tanrı'yı çok seven bir yüreği vardı ve bundan ötürü insanlar onu sevdiler. 1. Samuel 18. bölüm 6 ila 9. ayetlerde Davut'un Filistli Golyat'ı öldürmesinden sonra askerler geri dönerken İsrail'in bütün kentlerinden gelen kadınlar tef ve çeşitli çalgılar çalarak, sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar. Bir yandan oynuyor, bir yandan da şu ezgiyi söylüyorlardı. Saul binlercesini öldürdü. Davutsa 10.000'lercesini. Bu sözlere gücenen Saul çok öfkelendi. Davut'a 10.000'lercesini, bana ise ancak 1.000'lercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki diye düşündü. Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı diyor kutsal kitap. Saul kadınların söylediği yeni şarkıdan hoşlanmamıştı. Halkın Davut'u övmesi ve onu kabul etmesi Saul'de büyük bir kıskançlık yarattı. Öykü devam ettikçe Saul'ün Davut'u öldürmek için her yola başvuracağını görmekteyiz. Davut halkın sevgilisi olurken Saul'ün bir zamanlar olduğu gibi dostça davranmadığını görmeye başlayacaktır. 1. Samuel 18. bölüm 10. ayette ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'ün üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine lir çalıyordu. Saul'un elinde bir mızrak vardı diyor. Bu epey dramatik bir sahnedir. Davut lirini çalarken Saul de orada oturmuş mızrağıyla oynamaktadır. Davut Saul'un kafasından geçenleri tahmin etmiş olabilir. Belki bir iki notayı yanlış çalmış olabilir bilmiyorum ama Saul birdenbire korkunç bir şey yaptı. 1. Samuel 18. bölüm 11. ayette Davut'u vurup duvara çakacağım diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut iki kez ondan kurtuldu. Saul Davut'tan temelli olarak kurtulmak istiyordu. Davut mızraktan kurtuldu. Sonra da oradan ayrıldı. Kendi kendisine izin verip saraydan ve bölgeden kaçtı. 1. Samuel 18. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Davut'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyordu. Ne var ki bütün İsrail ve Yahuda halkı Davut'u seviyordu. Çünkü Davut onlara öncülük ediyordu diye yazıyor. Şimdi Davut'un Saul'un kızı Mikal'la evlendiği bölüme geldik. Artık ulus tarafından kabul edilen kişi Davut'tur. Saul onu nasıl tuzağa düşüreceğini düşünmekte ve sonunda akıllıca bir yöntemde karar kılmaktadır. Savaşta ölmesini umut ederek Filistlilerle savaşması şartıyla onu kızı Mikal'la evlendireceğine söz veriyor. Bundan sonra sözünü tutmayarak Mikal'ı başka biriyle evlendiriyor. Şimdi küçük kızını Davut'a vermek istediğini görmekteyiz. Acaba neden böyle bir şey yapmak istedi? Davut'u aileye sokacak ve Saul istediği her zaman ona erişebilecekti. Ben Davut'un herhangi bir zamanda Mikal'ı sevdiğine inanmıyorum. Başından birkaç evlilik geçtiği için Davut'u suçlarız ama bu kızla kötü başlangıç yapmış olduğu kesindi. 1. Samuel 18. bölüm 20. ayette bu arada Saul'un öbür kızı Mikal Davut'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi diyor. Burada Mikal'ın Davut'u sevdiği yazıyor ama bir evliliğin başarılı olmasını sağlayan sadece sevgi değildir. Başlangıçta bu kahramana ve popülerliğine olan bir sevgiydi. Ama onunla alay edip Tanrı'ya olan gayretinden ötürü onu küçümsediği gün gelecektir.